Ayrım 8, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 74. Martı aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından masa körfezinde demir atmıştı. Louisa kalın tahtalara rağmen dışarıdan gelen sesi duydu. Erzak teknesi geldi, yanaşma izni istiyoruz. Anılardan sıyrılarak lombar kapağındaki ince aralıktan dışarı baktı. Bir düzine zenci ve beyaz adamdan oluşan mürettebatıyla şalupa gemiye yanaşıyordu. Provasında geniş omuzlu iri yarı bir adam vardı. Yekedeki delikanlıyı tanıyınca Louisa'nın gözleri irileşti. Daha önce ona adını soran ve balığı atan gençti. O değerli hediyeyi başkalarına kaptırmamak için çok uğraşmış, sonra küçük bıçağıyla dörde bölmüş ve diğer üç kadınla paylaşmıştı. Kadınlar arkadaşı değildi, zira bu gemide arkadaşlık söz konusu olamazdı. Ama yolculuğun ilk günlerinde hayatta kalabilmek ve korunabilmek amacıyla aralarında bir nevi anlaşma yapmışlardı. Diğer kadınlar bir lokma alabilmek için fırsat kollayarak aç gözlerle onları izlerken çiğ balığı iştahla yediler. Yanaşan yüklü tekneye bakarken çiğ balığın güzel tadını özlemle hatırladı. Gemide gürültülü bir telaş başlamıştı. Bağırış çağırışlar, yüksek sesle verilen emirler, çarpma sesleri ortalığı kaplamıştı. Lombar kapağındaki aralıktan tepeleme yüklü sepetlerin gemiye aktarılmasını izledi. Meyvelerin ve topraktan yeni çıkmış taze patateslerin kokusunu alabiliyordu. Ağzı sulandı ama bu güzeli yiyeceklerin hiçbirinin onlara sunulmayacağını, hepsinin subaylar, gardiyanlar ve mürettebatın midesine gideceğini biliyordu. Hapishane güvertesindeki mahkumlar her zamanki gibi bayat bisküviler ve içinde kurtçukların kıvıl kıvıl kaynaştığı kokmuş domuz etine talim edecekti. Aniden birinin ötedeki lombar kapaklarına vurduğunu, bir erkek sesini yumuşak ama telaşlı bir ifadeyle seslendiğini duydu. ''Louisa, Louisa orada mı?'' Cevap vermesine fırsat kalmadan kadınlardan biri atılıp bağırdı. ''Ya sevgilim, ben Louisa'yım. Bal küpünden biraz tatmak ister misin?'' Bunun üzerine tiz kahkahalar yükseldi. Louisa sesi tanımıştı. Galiz küfürler ve bağırışlar arasından sesini ona duyurmaya çalıştı. Ama etrafını saran kötü niyetli kadınların bunu engellemek için elinden geleni yapacağını biliyordu. Umutsuzluğu artarak açtığı aralıktan baktı ama görüş çok kısıtlıydı. ''Buradayım!'' diye bağırdı felemenkçe. ''Louisa benim!'' Genç adamın yüzü aniden görüş alanına girdi. Teknenin oturma tahtalarından birinin üzerinde ayakta duruyor olmalıydı. ''Louisa!'' Gözünü dar aralığın diğer tarafına dayadı ve birkaç santimlik mesafeden birbirlerine baktılar. ''Evet!'' Delikanlı ani bir kahkaha attı. ''Mavi gözler, parlak mavi gözler!'' ''Kimsin sen, adın nedir?'' İçinden gelen bir dürtüyle İngilizce konuşmuştu. Genç adam ona hayretle baktı. ''İngilizce konuşabiliyor musun?'' ''Hayır sersem, bu Çince.'' diye tersledi onu Louisa ve genç adam yine güldü. Küslah ve kendini beğenmiş birine benziyordu. Ama Louisa'nın bir yıldan uzun bir süredir duyduğu tek dostça sesti. ''Şu şımarığa bak hele, sana bir şey daha getirdim. Bu kapağı açabilir misin?'' ''Güvertedeki gardiyanlardan bu tarafa bakan var mı? Konuştuğumuzu görecek olurlarsa beni kırbaçlarlar.'' ''Hayır, bulundukları yerden bizi göremezler.'' ''Bekle!'' dedi Louisa ve kesesinden bıçağını çıkardı. Kilidi yerinde tutan son çiviyi çıkardı. Sonra her iki çıplak ayağını da kapağa dayayarak var gücüyle itti. Menteşeler gıcırdadı, sonra kapak birkaç santim aralandı. Kapağın kenarında genç adamın parmakları belirdi. Açmasına yardım ediyordu. Sonra dar aralıktan içeri yelken bezinden küçük bir çantayı itti. ''İçinde senin için bir mektup var!'' diye fısıldadı yüzünü onunkine iyice yaklaştırarak. ''Oku onu!'' Ve birden yok oldu. ''Bekle!'' diye umutsuzca seslendi Louisa ve genç adamın yüz aralıkta tekrar belirdi. ''Bana adını söylemedin. Adın nedir?'' ''Jim, Jim Courtney.'' ''Teşekkür ederim Jim Courtney.'' dedi ve lombar kapağını kapattı. Louisa çantayı açarken aralarında ortak korunma anlaşması olan diğer üç kadın, diğerlerini uzak tutmak için onu çember içine aldı. Kurutulmuş eti ve bisküvileri çabucak paylaştılar ve iştahla yediler. Tarağı gördüğünde Louisa'nın gözleri yaşlarla doldu. Bal rengi benekli kaplumbağa kabuğundan yapılmıştı. Tarağı deneyince saçlarının arasından rahatça geçtiğini, kendi oyduğu o çirkin şey gibi saçlarını yolmadığını gördü. Sonra bir kumaş parçasına sarılmış ehe ile çakıyı gördü. Çakının sapı boynuzdandı ve bıçağı da çok keskindi. Yani kullanışlı bir silahtı. Dayanıklı görünen küçük ehenin üç keskin ağzı vardı. Louisa aylar sonra ilk kez içinde bir umut kıpırtısı hissetti. Ayak bileklerindeki demirlere baktı. Acımasızca sıkıştırılmış demirlerin altında derisi tahriş olmuştu. Bıçak ve ehe paha biçilmez hediyelerdi ama Louisa'yı en derinden etkileyen tarak olmuştu. Batakhanelerden çıkmış ahlaksız bir suçlu değil, bir kadın olarak görüldüğünün ispatıydı. Genç adamın bahsettiği mektubu bulmak için çantanın dibini araştırdı. Kendiliğinden bir zarf oluşturacak şekilde ustaca katlanmış, ucuz kağıttan bir sayfaydı. Üzerine iri düzgün harflerle Louisa'ya yazılmıştı. Yırtmamaya dikkat ederek katları açtı. Yazım hatalarıyla dolu felemenkçe bir mektuptu ama Louisa ana fikrini kolayca anladı. E'yi zincirlerin üzerinde kullan. Yarın gece küçük bir tekneyi geminin kıçına yaklaştıracağım. Nöbet değişimi sırasında geminin çanı iki kez çalınca atla. Suyun sesini mutlaka duyarım. Cesur ol. Louisa'nın nabzı bir anda hızlandı. Planın başarılı olma şansı yok denecek kadar azdı. Yüzlerce terslik olabilirdi. Köpek balıkları ve üzerlerine açılacak top ateşleri de bunlara dahildi. Ama bunların hiçbir önemi yoktu. O an önemli olan her ne kadar tanımasa da ona kurtuluş umudu veren yeni bir dost bulmasıydı. Mektubu yırtıp minik parçalara ayırdıktan sonra tuvalet niyetine kullandıkları leş kokulu kovanın içine attı. Gardiyanların hiçbiri kağıtları oradan çıkarmaya yeltenmezdi. Sonra sahip olduğu tek sığınağa topun altındaki karanlık kuytu köşeye çekildi ve bileklerindeki zincirlere daha kolay ulaşabilmek için bağdaş kurarak oturdu. Küçük eğenin ilk dokunuşuyla zincirin üzerinde sığ bir yarık açıldı ve birkaç metal kıymık bileklerinin dibine düştü. Zincirler kalitesiz çelikten yapılmıştı ama yine de tek bir halkayı kesmek bile yoğun ve yorucu bir çaba gerektiriyordu. ''Yarın gece nöbet değişiminde çan iki kez çalana dek tüm bir günüm ve gecem var.'' diye kendi kendine cesaret verdi ve E'yi az önce hafifçe kestiği bölgenin üzerine koyup çalışmaya devam etti. Şalupa ağır yükünden kurtulmuş suyun üzerinde hızla ilerliyordu. Bu kez yekede Mansur vardı. Jim kürek çekerken kıç tarafından giderek uzaklaşan gemiye bakıyordu. Louisa ile olan kısa görüşmelerini zihninde canlandırırken ara sıra yüzünde bir sırıtış beliriyordu. Louisa İngilizce konuşabiliyordu, hem de çok iyi konuşuyordu. Sadece hafif bir Hollanda aksanı vardı. Ayrıca güçlü bir kişiliğe sahipti ve zekiydi. Şartlara hemen adapte olmuştu. Kuş beyinli, aptal bir kız değildi. Lombar kapağını itmeye çalıştığı sırada çıplak bacaklarını görmüştü. Açlık yüzünden neredeyse bir deri bir kemik kalmışlardı. Ama raşitizm yüzünden çarpılmış değillerdi. Aksine düzgün ve uzunlardı. Babasının iyi bir kısrak gördüğünde dediği gibi mayası iyiydi. Aralıktan çantayı alan elin derisi soğuktan çatlayıp sertleşmiş, tırnakları kırılmıştı. Ama şekli güzel, parmakları da çok zarifti. Bir kölenin veya bulaşıkçının değil, bir hanımefendinin elleriydi. Bir demet lavanta gibi kokmuyor ama o leş kokulu pislik yuvasında kim bilir ne kadar uzun bir süredir kapalı kaldı. Başka ne bekliyordun ki? Kız için mazeretler üretiyordu. Sonra o iri, büyüleyici, masmavi gözleri düşündü. Öyle bir kızı ömrüm boyunca görmedim. Ve İngilizce konuşuyor. ''Hey kuzen!'' diye seslendi Mansur. ''Küreğin ritmini kaçırma. Dikkat etmezsen kendimizi Robben adasında bulacağız.'' Jim hayallerden tam vaktinde sıyrılıp teknenin kıçını yükselten bir sonraki dalgayı yakaladı. ''Deniz kabarıyor.'' diye homurdandı babası. ''Daha fazla şiddetlenmeden son yükü götürmeyi denemeliyiz.'' Jim gözlerini iyice geride kalan geminin ötesine çevirdi ve yüreğine bir ağırlık çöktü. Kapkara fırtına bulutları ufukta bir dağ gibi yükseliyordu. Bir sonraki yükü martıya çıkarırlarken bir yolunu bulup kıyıda kalmalıyım diye düşündü. Hazırlanmak için başka fırsatı olmayacaktı. Katırlar tekneyi kumsala çekerken Jim babasının yanına gitti. ''Yüzbaşı Hugo'ya payını götürmem gerek. Parasını hemen almazsa yolumuza taş koymaya kalkabilir.'' ''Bırak biraz beklesin o yaşlı hırsız. Bir sonraki yükleme için burada yardımına ihtiyacım var.'' ''Hugo'ya söz verdim. Hem zaten malları yüklemek için yeterince adamım var.'' Tom Courtney oğlunu araştıran gözlerle baktı. Onu çok iyi tanıyordu. Bir şeyin peşinde olduğu belliydi. Jim işten kaçacak türde biri değildi. Tom ona her konuda tam anlamıyla güvenebileceğini bilirdi. Mahkum gemisinin katibini anlaşmaya razı eden, Hugo'dan ticaret izni alan ve ilk yüklemeyi yöneten oydu. Güvenini çoktan hak etmişti. Bilemiyorum. Tom çenesini şüpheli bir ifadeyle sıvazladı. Mansur telaşla araya girdi. Bırak gitsin Tom amca. O yokken onun işlerini ben üstlenirim. Pekala Jim. Git de dostun Hugo'yu gör diye izin verdi Tom. Ama dönüşümüzde tekneler için yardım etmek üzere kumsalda ol. Jim kum tepelerinin üzerinde durarak Marty'ye götürülecek son yükleriyle teknelerin uzaklaşmasını izledi. Dalgalar o sabaha nazaran daha yüksek gibiydi. Rüzgar da şiddetlenmiş, dalgaların tepelerini bembeyaz köpüklerle taşlandırıyordu. ''Tanrı bizi korusun'' dedi yüksek sesle. ''Eğer fırtına patlarsa Dine ne kadar kızı gemiden kurtaramam.'' Sonra ona verdiği talimatları hatırladı. Ona gece çanın iki kez çaldığını duyar duymaz denize atlamasını söylemişti. Ona engel olmak için bir başka mesaj gönderme şansı yoktu. Fırtına yüzünden gelemediğini düşünüp sağduyulu davranarak top güvertesinde kalır mıydı? Yoksa ne pahasına olursa olsun mektupta söylediğini yapıp karanlıkta denize mi atlardı? Kızın fırtınalı denizde karanlık sularda boğulduğunu düşününce midesine bir yumruk yemiş gibi oldu ve bulantı hissetti. Ateş topunun başını kaleye doğru çevirdi ve topuklarını atın karnına bastırdı. Parasının bu kadar çabuk ödenmesi yüzbaşı Hugo'yu hem şaşırtmış hem de memnun etmişti. Jim bir fincan kahve içmek için bile kalmayarak kısa bir vedanın ardından oradan ayrıldı ve atını dört nala koşturarak kumsala döndü. Bir yandan da hızla düşünüyordu. Plan yapmak için çok az vakti olmuştu. Kızın böyle tehlikeli bir kaçışı deneyeceğine sadece birkaç saat önce emin olabilmişti. Onu sağ salim kıyıya getirebilirse karşılaşacakları ilk sorun kızın saklanacağı güvenli bir yer bulmak olacaktı. Kaçış haberi yayılır yayılmaz tüm garnizonun peşine düşeceğine hiç şüphe yoktu. Toplam 100 piyade ve bir de süvari bölüğü onları yakalamaya çalışacaktı. Şirketin kaledeki birlikleri zaten hareketsizlikten sıkılıyordu. Böyle bir takip son yılların en heyecan verici olayı olabilirdi. Kaçağın bir kadın oluşu işin zevkini katlayacaktı. Garnizon komutanı Albay Kayser kaçak bir mahkumu yakalama onuruna sahip olmak için can atacaktı. İlk kez planları başarısız olursa neler olabileceğini düşündü. Ailesinin başına büyük dertler açılabileceğinden endişelendi. Vogue yöneticilerinin yani Amsterdam'daki yüce Zeventiye'nin buyruklarıyla koloniye hiçbir yabancının yerleşemeyeceğine ve ticaret yapamayacağına dair bir kanun çıkmıştı. Bununla birlikte Amsterdam'daki şirket yöneticilerinin diğer pek çok katı kuralında olduğu gibi bunların da uygulanmadığı ve ihlal edildiği bazı özel şartlar söz konusu olabiliyordu. Bu özel şartlara daima dahil olan bir unsur vardı. Majesteleri Vali Van de Witten'a yapılan yüklü bir ödeme. Ümit Burnu kolonisinde yaşama ve ticaret yapma izni Courtney kardeşlere 20 bin guldene mal olmuştu. Van de Witten'in bu izni feshetmesi pek olası gibi görünmüyordu. Tom Courtney ve vali birbirlerine çok yakındı ve Tom'un valinin gayri resmi emeklilik ikramiyesine yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek miktarlardaydı. Jim kızla birlikte koloniden aniden kayboldukları takdirde ailesinin hiçbir suçlamayla karşılaşmayacağını umdu. Bazı şüpheler uyanabilir, en kötü ihtimalle babası Van de Witten'a yeni bir ödeme yapmak durumunda kalabilirdi. Ama ortalık kısa bir süre sonra yatışacak, Jim geriye dönmediği sürece de tekrar alevlenmeyecekti. Koloniden sadece iki kaçış yolu vardı. En doğal ve en iyi kaçış denizden olurdu. Ama bu seçenek bir gemi gerektiriyordu. Courtney kardeşlerin Bombay ve Arabistan'a karlı yolculuklar yapan iki silahlı süratli iskunası vardı. Ancak her iki gemi de o sırada denizdeydi ve muson rüzgarları yön değiştirmeden geri dönmeleri beklenmiyordu. Buna da daha birkaç ay vardı. Jim'in biraz birikmiş parası vardı. Belki masa körfezine demir atmış gemilerden birinde kız ve kendisi için bir yer bulmaya yeterdi. Ama kızın kaçtığını haber alır almaz Albay Kayser'in ilk hareketi körfezdeki her gemiye silahlı birlikler göndermek olacaktı. Jim kızla birlikte Mozambik kıyılarındaki Portekiz limanlarına varmalarını sağlayacak küçük bir gemi, belki bir büyük filika çalmayı deneyebilirdi. Ama bütün kaptanlar korsanlığa karşı her türlü tedbiri alıyordu. Denemeye kalkarsa çok büyük bir ihtimalle böğrüne top güllesini yerdi. En iyimser şartlarda bile deniz yolunun onlara kapalı olduğu açıkça ortadaydı. Geriye bir tek seçenek kalıyordu. Dönüp kuzeye son karların zirvelerini süslediği dağlara baktı. Ateş topunun dizginlerini çekti ve dağların ötesine neler olabileceğini düşündü. Jim o tepelerin sadece 50 fersah ötesine kadar gitmişti. Dipnot 1 fersah 5 kilometre. Ama çok daha derinlere gidip muazzam bir fil dişi servetiyle dönenler olduğunu duymuştu. Kuzeydeki isimsiz bir nehrin yatağında parlak bir taş bulup onu Amsterdam'da 100 bin guldene satan yaşlı bir avcıdan bahseden bir dedikodu bile vardı. Teninin heyecanla ürperdiğini hissetti. Pek çok gece boyunca mavi ufukların ötesinde ne olduğunu düşünerek uykusuz kalmıştı. Mansur ve Zama ile bu konuda hararetli konuşmalar yaparlardı. Bir gün oralara gideceklerine dair birbirlerine söz vermişlerdi. Yoksa macera tanrıları bu konuşmalara kulak verip Jim'i oraya göndermek için bu şartları mı yaratmıştı? Bu yolculuğu yaparken yanında altın saçlı, safir gözlü bir kız da olacak mıydı peki? Bu fikir üzerine güldü ve ateş topunu ilerletti. Babası, amcası Dorian ve özgür bırakılmış kölelerle hizmetlerin neredeyse hepsi martıya götürülecek yükle ilgileniyordu. Yine de Jim'in hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Babasının silah deposuyla hazine odasının anahtarlarını nerede sakladığını biliyordu. Sürüden 6 güçlü kuvvetli katır seçti ve yularlarından tutarak ambarın arka kapısına götürdü. Yanında götüreceği erzakı dikkatle seçmek zorundaydı. Bir düzine en iyi Tower tüfeği, yelken bezinden saçma keseleri, fıçılar dolusu barut, kurşun külçeler ve daha fazla saçma yapabilmek için kalıplar, baltalar, hançerler ve battaniyeler, karşılarına çıkabilecek vahşi kabilelerle ticaret yapabilmek için boncuklar ve kıyafetler, temel ilaçlar, testiler ve su şişeleri, iğne, iplik ve vahşi topraklarda gerekli olabilecek her şeyi aldı. Hepsi temel ihtiyaçlardı ve hiçbiri lüks sayılmazdı. Bir çuval kahve çekirdeğini alırken kahve bir lüks sayılmaz diye avuttu kendini. Katırları yükledikten sonra katarı ormana Highville'dan 3 kilometre kadar uzaktaki ıssız bir pınarın başına götürdü. Dinlenebilmeleri için hayvanların yüklerini indirdi ve o yokken yeşil çayırın çekimine kapılıp uzaklaşmamaları için yularlarını bağlayıp geri döndü. Highville'da vardığı sıralarda şalupalar yüklerini martının güvertesine boşaltmış kumsala geri dönüyordu. Jim kum tepelerini aşan babasını, Mansur'u ve adamları karşılamak üzere ilerledi. Sonra havadan sudan sohbetlerini dinleyerek onlarla birlikte Highville'da döndü. Hepsi de deniz suyuyla sırılsıklam olmuş ve kabaran denizde kürek çekmekten iyice bitkin düşmüştü. Mansur, kurtulduğun için şanslısın dedi dönüşlerini anlatırken. Dalgalar bir şelale gibi üzerimize dökülüyordu. Kızı gördün mü diye fısıldadı Jim babasının duymaması için. Hangi kız? Mansur ona bilmişçe baktı. Hangi kız olduğunu biliyorsun? Jim kuzeninin koluna bir yumruk attı. Mansur'un yüz ifadesi ciddileşti. Tüm mahkumları içeri tıkıp üzerlerine kilit vurdular. Subaylardan biri Tom amcaya kaptanın bir an önce demir almak istediğini, su ve erzak ikmali tamamlanır tamamlanmaz limandan ayrılacaklarını söylemiş. En geç yarın gidiyorlar. Kaptan fırtına sırasında rüzgar altında kalan bu kıyıda hapsolmak istemiyormuş. Jim'in yüzündeki ümitsizliği görünce üzüntüyle devam etti. Üzgünüm kuzen ama gemi yarın öğleden önce demir almış olacak. Zaten sana uygun bir kız olamazdı, o bir mahkum. Hakkında hiçbir şey, ne tür suçlar işlediğini bilmiyorsun. Belki bir katildir, boş ver Jim, unut onu. Denizde daha çok balığı, Kamde bu düzlüklerinde de bol bol ot var. Jim içinde yakıcı bir öfke hissetti ve acı sözler dilinin ucuna dek yükseldi ama sessiz kaldı. Diğerlerinden ayrılıp ateş topunun kum tepelerine doğru sürdü. Tepelerin üzerinden körfezin ilerisine baktı. Fırtına giderek şiddetleniyor, gri bulutlar havayı karartıyordu. İnleyen rüzgar saçlarını uçuşturuyor, ateş topunun yelesini dalgalandırıyordu. Havada dönen köpük ve kum tanelerinden korunmak için gözlerini kısmak zorunda kalmıştı. Denizin üstü köpüren dalgalarla bembeyaz kesilmişti. Kıyıya vuran dalgaların boyu giderek yükseliyordu. Babasının bu rüzgarda o dalgalar arasında tekneleri kıyıya getirebilmiş olması bir mucizeydi. Ama Tom Courtney usta bir denizciydi. Neredeyse 2 mil uzakta demirlemiş olan martı, çıplak direkleri sarsılan, gri, belirsiz bir şekilden ibaretti. Jim karanlık gemiyi yutana dek orada durup izledi. Sonra ateş topunu dört nala koşturarak High Wheel'da döndü. Zama'yı ahırlarda çalışırken buldu. ''Benimle gel'' diye buyurdu ve Zama itaatkarca peşinden gitti. Meyve bahçesine girip evden görülmeyecek bir noktada durdular. Bir süre sessiz kaldılar, sonra Jim ormanların lisanı olan Lozi dilinde konuştu. Böylece Zama konunun son derece ciddi olduğunu anlayacaktı. ''Gidiyorum.'' Zama ona baka kaldı ama gözleri karanlıkta kalmıştı. ''Nereye, Somoya?'' diye sordu. Jim çenesiyle kuzeyi işaret etti. ''Ne zaman döneceksin?'' ''Bilmiyorum. Belki de hiçbir zaman dönmeyeceğim.'' ''O halde babamla vedalaşmalıyım.'' ''Benimle mi geliyorsun?'' diye sordu Jim. Zama ona ifadesizce baktı. Böyle saçma bir soruya cevap verecek değildi. ''Aboli benim için de bir baba gibiydi.'' Jim kolunu arkadaşının omzuna attı. ''Haydi mezarına gidelim.'' Çakan şimşeklerin aydınlığında tepeyi tırmandılar. İkisinin gece görüşü de gençliklerinin verdiği bir keskinliğe sahipti. Bu sayede hızla ilerlediler. Mezar tepenin doğu eteğindeydi. Sabah güneşini doğrudan görecek şekilde yerleştirilmişti. Jim cenaze törenini en ince ayrıntısına dek hatırlıyordu. Tom Courtney bir kara boğa kurban etmişti. Yaşlı adamın karıları mezarını hazırlamış, Tom da Aboli'nin bir zamanlar haşmetli olan ancak yaşlılıkla küçülmüş bedenini uyuyan bir çocukmuş gibi kucaklayarak derin mezara yerleştirmişti. Onu çukura oturtmuş, tüm silahlarını ve en değerli eşyalarını etrafına dizmişti. Son olarak mezarın önü büyük, yuvarlak bir kaya ile mühürlenmişti. Kayayı yerine çekmek için dört öküz gerekmişti. Jim'le Zama kayanın önünde karanlıkta diz çökmüşler, Lozi tanrılarına ve ölümünden sonra onlara katılan Aboli'ye dua ediyorlardı. Çakan şimşekler ve gök gürültüleri dualarına eşlik ediyordu. Zama önlerindeki yolculuk için babasından onları kutsamasını istedi. Jim kılıç ve tüfek kullanmayı öğrettiği için ona şükranlarını sundu ve ilk aslanını avladıkları günü hatırlattı. ''O gün kalkan olduğun biz oğullarını koru'' dedi. ''Buna muhtacız çünkü nereye olduğunu bilmediğimiz bir yolculuğa çıkacağız.'' Sonra sırtlarını kayaya yaslayıp oturdular ve Jim Zama'ya yapması gerekenleri anlattı. ''Altı katırı yükledim, pınarın başındalar. Onları alıp dağlara, Majuba'ya, güvercin yuvasına götür ve beni orada bekle.'' Majuba tepenin eteklerinde gizli, Courtney sürülerini yaz aylarında yaylaya çıkaran, çobanların ve antilop avlamaya giden Courtney erkeklerinin kullandığı kaba saba bir kulübeydi. Yılın bu zamanında boş olurdu. Kayanın gerisinde sonsuza dek oturacak olan eski savaşçıyla son kez vedalaştılar ve ormandaki pınarın başındaki düzlüğe gittiler. Jim heybelerden birinden bir fener alıp yaktı ve onun aydınlığında katırları tekrar yüklediler. Sonra Zama'yı kuzeye, dağlara uğurladı. ''Ne olursa olsun iki gün içinde geleceğim, bekle beni'' diye seslendi Jim ayrılırlarken. Highville'da döndüğünde ev halkı uykuya dalmıştı. Ama annesi Sarah onun için ocağın gerisine sıcak yemek bırakmıştı. Tabak çanak seslerini duyunca üzerinde geceliği olduğu halde mutfağa geldi ve oğlunun yemek yiyişini izledi. Çok az konuştu ama gözlerinde üzgün bir bakış vardı ve ağzının kenarındaki çizgiler derinleşmişti. ''Tanrı seni korusun biricik oğlum benim'' diye fısıldadı öpüp iyi geceler dilerken. O gün yüklü katırları götürdüğünü görmüş ve annelik içgüdüleriyle oğlunun gideceğini anlamıştı. Mumu alıp merdivenleri tırmandı ve Tom'un huzurla horladığı yatak odasına gitti.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 83.